Ayrım 7. Yanlış Yol, Henning Mankell. Sayfa 83. 6. Bölüm. Kumsala ulaştıklarında yağmur daha da hızlanmıştı. Wallander Martinson'un koşarak gidip ceketini almasını beklemişti. Kumsala giderlerken yol boyunca çok az konuşmuşlardı. Adres Martinson'daydı. Tenis kortlarını geçtikten sonra soldaki dar sokağa saptılar. Wallander kendilerini neyin beklediğini merak ediyordu. Korktuğu başına gelmişti. Emniyeti arayan adam eğer haklı çıkarsa tatilinin tehlikede olduğunu düşündü. Hanson tatilini ertelemesi için baskı yapacak, sonunda da bu baskılara dayanamayıp pes edecekti. Haziran sonuna kadar masasının üstündeki tüm acil işlerin temizlenmesini umarken şimdi umutlarının suya düşmesinden korkuyordu. Rüzgarın yığdığı kum tepeciklerini görünce durdular. Bir adam yanlarına yaklaştı. Wallander adamın 30 yaşından fazla olmadığını görünce şaşırdı. Eğer öldürülen kişi gerçekten de Wetterstedt'se Adalet Bakanı emekli olup köşesine çekildiğinde bu adam 10 yaşından büyük olmamalıydı. Wallander de o günlerde genç bir polisti. Arabada kumsala doğru gelirlerken Wetterstedt'in yüzünü gözlerinin önüne getirmeye çalışmıştı. Saçlarını her zaman kısacık kestirirdi ve çerçevesiz gözlükler takardı. Wallander eski Adalet Bakanı'nın her zaman güven dolu, hata kabul etmeyen, hoşgörüsüz sesini hayal meyal hatırlıyordu. Onlara haber veren adamın adı Göran Lindgren'di. Üstünde şort ve ince bir kazak vardı, çok heyecanlıydı. Adamın peşinden boş kumsala doğru yürüdüler. Göran Lindgren onları ters dönmüş bir kayığın yanına götürdü. Kayığın altında derin bir çukur kazılmıştı. Burada, dedi Lindgren tedirgin bir sesle. Wallander'le Martinson tüm bunların yanlarındaki adamın hayal gücünün bir ürünü olmasını ümit edercesine birbirlerine, sonra da yere çömelerek kayığın altına baktılar. Pek aydınlık değildi ama kayığın altındaki çukurda bir cesedin yattığını görebiliyorlardı. Kayığı kaldırmalıyız, dedi Martinson, cesedin kendisini duymasından korkar gibi fısıltıyla konuşmuştu. Hayır, dedi Wallander, hiçbir şeye dokunmayacağız. Sonra hızla yerinde doğrularak Göran Lindgren'e döndü. Yanınızda bir el feneri olduğuna eminim. Aksi halde o kadar ayrıntıdan haberiniz olmazdı. Genç adam şaşkınlıkla başını sallayarak kayığın yanında duran bir poşeti açarak el fenerini çıkardı. Wallander feneri yakıp kayığın altına baktı. Lanet olsun, dedi yanı başındaki Martinson. Cesedin yüzü kan içindeydi ama yine de kafa derisinin yüzüldüğünü görebiliyorlardı ve Lindgren haklı çıkmıştı. Kayığın altındaki çukurda yatan gerçekten de Wetterstedt'ti. Yerlerinde doğruldular, Wallander el fenerini uzattı. Onun Wetterstedt olduğunu nereden anladınız, diye sordu. Evi burada, dedi Lindgren, kayığın hemen solundaki yamacın tepesindeki villayı göstererek. Ayrıca onu herkes tanır, sürekli televizyona çıkan bir bakandı. Wallander kuşkuyla başını salladı. Ekibin buraya gelmesi gerek, dedi Martinson'a. Git ve onları buraya çağır, ben burada bekleyeceğim. Martinson koşar adımlarla uzaklaştı, yağmur artmıştı. Onu ne zaman buldunuz, diye sordu Wallander. Saatimi takmamışım, dedi Lindgren, ama yarım saatten fazla olduğunu sanmıyorum. Bizi nereden aradınız? Lindgren poşeti işaret etti. Cep telefonum yanımdaydı. Wallander ona ilgiyle baktı. Ters dönmüş bir kayığın altında yatıyor, dedi. Dışarıdan görülmesi olanaksız. Onu görmek için eğilmiş olmalısınız, değil mi? Bu benim kayığım, dedi Lindgren sıradan bir sesle. Daha doğrusu babamın kayığı. İşten gelince genellikle kumsalda yürüyüş yaparım. Yağmur yağmaya başlayınca da torbayı kayığın altına koymak istemiştim. Elim bir şeye takılınca eğilip baktım. Önce bunun bir tahta olduğunu sandım, sonra ne olduğunu gördüm. Biliyorum, bu beni hiç ilgilendirmez ama, dedi Wallander. Yine de yanınızda neden el feneri taşıdığınızı merak ettim doğrusu. Sanskorgen ormanlarında yazlık evimiz var, diye karşılık verdi Lindgren. Mirgengen'de. Yeni elektrik hattı çekmeye çalıştığımızdan orada şu anda elektrik yok. Babamla ben elektrikçiyiz. Wallander başını evet dercesine salladı. Burada beklemek zorundayız dedi. Bir süre sonra bu soruları size yeniden soracağız. Herhangi bir şeye dokundunuz mu? Lindgren hayır dercesine başını salladı. Cesedi sizden başka gören oldu mu? Hayır. Bu kayı siz ya da babanız en son ne zaman ters çevirmiştiniz? Göran Lindgren belleğini yokladı. Bir hafta önce dedi. Wallander'in başka sorusu yoktu. Orada öylece ayakta durmuş düşünüyordu. Bir süre sonra kayığın yanından ayrılarak Wetterstead'in villasına doğru yürüdü. Bahçe kapısını açmaya çalıştı, kilitliydi. Bunun üzerine dönerek Göran Lindgren'e doğru gitti. ''Bu civarda mı oturuyorsunuz?'' diye sordu. ''Hayır'' diye karşılık verdi. ''Okey Shorn'de, arabamı yolun başına park ettim.'' ''Burada oturmamanıza karşı yine de Wetterstead'in bu evde oturduğunu biliyorsunuz ama.'' ''Kumsalda uzun yürüyüşlere çıkardı. Ara sıra da babamla birlikte kayığı onarırken durup bizi izlemişti. Ama bizimle hiçbir zaman konuşmazdı. Bana kalırsa burnu havadaydı, bizleri beğenmezdi.'' ''Evli miydi?'' ''Babam boşandığını söylemişti bir keresinde. O da galiba bir dergide okumuş.'' Wallander evet dercesine başını salladı. ''Tamam'' dedi. ''Poşette sizi yağmurdan koruyacak bir şeyler var mı?'' ''Hayır ama arabada var.'' ''O zaman gidin ve onları alıp buraya dönün lütfen'' dedi Wallander. ''Polis dışında başkalarını da aradınız mı?'' ''Babamı aramam gerektiğini düşündüm. Ne de olsa bu onun kayığı.'' ''Şimdilik kimseyi aramayın'' dedi Wallander. ''Telefonu burada bırakın ve arabadan eşyalarınızı alıp buraya gelin.'' Göran Lindgren kendisine söylenenleri yerine getirdi. Wallander kayığın yanına döndü. Orada öylece durarak burada neler olduğunu algılamaya çalıştı. Olay yerindeki ilk izlenimlerin genellikle yaşamsal önem taşıdığını biliyordu. Daha sonraları uzun ve sıkıntılı soruşturma sırasında her zaman o ilk izlenimlerine geri dönerdi. Bazı şeylerden şimdiden emindi. Örneğin Wetterstead'in kayığın altında öldürülmesi söz konusu bile değildi. Biri onu oraya saklamıştı. Wetterstead'in villası kumsala çok yakın olduğundan villada öldürülmüş olma olasılığı çok kuvvetliydi. Wallander ayrıca katilin tek başına bu cinayeti işlemediğini de hissediyordu. Cesedi kayığın altına koyabilmek için kaldırmaları gerekmişti. Bu da bir kişinin yapabileceği bir iş değildi. Çünkü kayık eski model ve ahşaptı, oldukça ağırdı. Sonra yüzülen kafa derisini düşünmeye başladı. Martinson ne demişti? Göran Lindgren telefonda adamın kafa derisinin yüzüldüğünü mü söylemişti? Wallander kafadaki yaranın başka nedenlerden de olabileceğini aklından geçirdi. Wetterstead'in nasıl öldürüldüğünü henüz kimse bilmiyordu. Buna karşın cesedi bulan kişinin katilin kurbağanın kafa derisini yüzdüğünü düşünmesi hiç de doğal bir yaklaşım değildi. Wallander'in kafasında çizdiği tabloya uymayan bir şey vardı. Kendini çok tedirgin hissediyordu. Kafa derisinin yüzülmesine ilişkin bir şey onu işkillendiriyordu. Wallander bunları düşünürken polis arabaları geldi. Martinson polislere sirenlerini çalıp mavi ışıklarını yakmamalarını söylemekle akıllılık etmişti. Polislerin kumdaki olası izleri bozmamaları için Wallander kayıktan yaklaşık 10 metre kadar uzaklaştı. ''Kayığın altında bir erkek cesedi var'' dedi Wallander polisler yanına gidince. ''Bir zamanlar hepimizin amiri olan Gustav Wetterstead'in cesedi. Benim yaşımda olanlar onun Adalet Bakanı olduğu günleri hatırlar. Emekli olunca buraya yerleşmiş, şimdi de öldü. Öldürüldüğünü varsayıyoruz.'' Onun için de bölgeyi kordon altına alarak işe başlamalıyız. Neyse ki bu akşam maç yok dedi Martinson. Bu cinayeti işleyen her kimse onun da futbol hastası olduğu ortada. Dünya Kupası turnuvasından söz edilmesi yüzünden sinirlenmişti ama yine de duygularına hakim oldu. Neyberg daha sonra burada olur. Martinson arkadaşının kızmaya başladığını hissetti. ''Bu cinayet üstünde tüm gece çalışmak zorunda kalabiliriz. Bir an önce başlasak iyi olacak.'' Svedberg ile Ann-Britt Höglund ilk arabalarla Hanson da onların hemen arkasından olay yerine ulaştı. Göran Lindgren üstünde sarı bir yağmurlukla geri geldi. Svedberg not alırken bir kez daha cesedi nasıl bulduğunu anlattı. Yağmur iyice hızlandığından kum tepeciğinin üstündeki bir ağacın altında duruyorlardı. Daha sonra Wallander Lindgren'e beklemesini söyledi. Kayığı düzeltmek istemediğinden doktorun kayığın altına girip Wetterstedt'in gerçekten öldüğünü onaylaması gerekiyordu. Evli değilmiş galiba, boşanmış dedi Wallander, ama bunu onaylatmamız gerek. Birkaçınız burada kalın, Anbrit'le ben eve gidip bakacağız. Anahtarlar dedi Svedberg. Martinson kayığın yanına yaklaştı, yüzü koyun yere uzandı ve elini uzattı. Bir iki dakika sonra da elinde Wetterstedt'in ceketinin cebinden çıkardığı bir anahtarlık vardı. Martinson anahtarı Wallander'a uzatırken üstü başı kum içindeydi. Üstünü örtmeliyiz. Neuberg neden hala gelmedi? Neden her şey bu denli ağır işliyor? Wallander sinirlerini güçlükle kontrol ediyordu. Yolda dedi Svedberg. Bugün çarşamba. Hatırlarsan çarşambaları saunaya gider. Höglund'la birlikte Wetterstedt'in villasına doğru gittiler. Onu polis akademisinden tanıyorum dedi Höglund birdenbire. Biri onun resmini duvara yapıştırmıştı. Sonra da resmi dart tahtası olarak kullanmışlardı. Polis teşkilatında hiç de popüler biri değildi. Onun bakanlığı sırasında yeni bir uygulamanın başlamak üzere olduğunu fark etmiştik. Sinsi bir değişiklik de yapmaya çalıştı. Kendimizi başımıza bir çuval geçirmişler gibi hissetmiştik. O günlerde polis olmak neredeyse utanç duyulacak bir meslekti. İnsanlar da artan suç oranından endişeye kapılmak yerine tutukluların hapiste nasıl yaşadıklarından endişeye kapılıyordu. O dönemi net olarak hatırlamıyorum. Adı galiba bir skandala karışmıştı değil mi? O skandalla ilgili birçok söylenti vardı. Birileri bir şeyler söylerken başkaları da tam tersini söylüyordu. Ne var ki hiçbir şey kanıtlanmadı. O günlerde Stockholm'daki polislerin çoğunun canı sıkkındı. Belki de adalet yerini buldu dedi Höglund. Wallander ona şaşkınlıkla baktı ama bir şey söylemedi. Kumsalı Wetterstedt'in arazisinin ayıran duvardaki bahçe kapısının önüne gelmişlerdi. Buraya daha önce gelmiştim dedi Höglund birden. Sıklıkla polise telefon eder ve yaz akşamları kumsalda oturup şarkı söyleyen gençleri şikayet ederdi. Bu gençlerden biri de Üstas Allehanda gazetesinin editörüne bir şikayet mektubu yazmıştı. Björk'te buraya gelip etrafa bir göz atmamı istemişti. Neye göz atmanı? Bilmiyorum diye karşılık verdi. Ama Björk'ün şikayetler konusunda ne denli duyarlı olduğunu sen de bilirsin. Bu onun en iyi özelliklerinden biriydi dedi Wallander. Ne olursa olsun hep bizi savundu. Bu her zaman olmaz. Anahtarı bularak bahçe kapısını açtılar. Wallander bahçe kapısının üstündeki lambanın ampulünün yanmadığını fark etti. Çimlerin üstünde tek bir yaprak bile yoktu. Bu da bahçeye çok özen verildiğini gösteriyordu. Bahçede ortasında birbirlerine ağızlarından su püskürten iki çıplak çocuk heykeli olan küçük bir havuzda bir salıncak vardı. İri ve yassı kaldırım taşlarıyla döşedi, terastaysa mermer bir masayla birkaç tane sandalye duruyordu. Oldukça bakımlı ve pahalı görünüyor dedi Höglund. Böylesi bir mermer masa sence kaç paradır? Wallander sorunun yanıtını bilmediği için karşılık vermedi. Villaya doğru yürüdüler. Wallander villanın yüzyılın başlarında inşa edilmiş olabileceğini düşünüyordu. Kaldırım taşlı yolda ilerlediler ve evin ön kapısına geldiler. Wallander zili çaldı. Bir kez daha çalmadan önce kısa süre bekledi. Sonra da anahtarlıktaki anahtarları deneyerek kapıyı açtı. Işıkları yanan antreye girdiler. Wallander seslendi ama evde kimse yoktu. Wetterstedt kayığın altında öldürülmedi dedi Wallander. Kumsalda da saldırıya uğramış olabilir. Ama ben hala cinayetin burada işlendiğini düşünüyorum. Neden diye sordu Höglund. Bilmiyorum, yalnızca öyle hissediyorum. Elektrik düğmelerinin dışında hiçbir şeye el sürmemeye özen göstererek evi baştan sona araştırdılar. Bu yarım yamalak bir araştırmaydı fakat Wallander için yine de önemliydi. Özellikle somut bir şeyin peşinde olmadıklarından ne aradıklarını bilmiyorlardı. Ama birkaç gün öncesine kadar şimdi kumsalda cesedi yatan adam bu evde yaşamıştı. Bu ani ölümün izlerini araştırmaktan başka yapacak bir şeyleri yoktu. Ne var ki evin hiçbir tarafında bir karışıklık yoktu. Wallander cinayetin işlenmiş olabileceği yeri arayıp durdu. Bunun bir hırsızlık olayı olabileceğini bile düşünerek ön kapının kilidini inceledi. Antrede durmuş evin sessizliğini dinlerlerken Wallander Höglund'a ayakkabılarını çıkarmasını söyledi. Bir kez de villayı baştan sona ayakkabısız dolaştılar. Wallander odaları izleyen arkadaşının bir yandan da kendisine merakla baktığını fark etti. Aynı deneyimi genç ve deneyimsiz bir polisken Rüdberg'de yaşadığını hatırlamıştı. Bu gurur verici bir şey olması gerekirken Wallander içinin karardığını hissetti. Nöbet değişimi devam ediyor diye geçirdi içinden. Aynı evde olmalarına karşın Höglund evin içinde, Wallander ise dışındaymış gibi bir duyguya kapılmıştı. İlk karşılaştıkları günü düşündü, neredeyse bir yıl olmuştu. Polis akademisinden başarıyla mezun olmuş genç kadını solgun benizli ve kesinlikle çekici olmayan biri olarak değerlendirmişti. Genç kadın tanışır tanışmaz ona gerçek yaşamla ilgili okulda öğrenemediklerini kendisinden öğrenmeye can attığını söylemişti. Aslında tam tersi olmalıydı diye geçirdiği içinden, tam olarak anlayamadığı taş baskı resme bakarken, doğrusunu söylemek gerekirse asıl ben ondan sürekli bir şey öğreniyorum. Üst katta kumsala bakan pencerelerden birinin önünde durdular. Projektörler yerlerine konmuştu. Sonunda olay yerine gelebilen Nüyberg sinirli bir tavırla kayığın üstünü plastik bir örtüyle örten polisleri yönlendiriyordu. Kumsal polis kordonu altına alınmıştı. Yağmur olanca hızıyla yağmayı sürdürdüğünden polis kordonunun gerisinde çok az sayıda meraklı vardı. ''Yanıldığımı düşünmeye başlıyorum.'' dedi Wallander, plastik örtüyle kayığın üstünü sonunda örtmeyi başaran polislere bakarak. ''Wetterstedt'in evde öldürüldüğüne ilişkin herhangi bir ipucu yok.''
''Katil ortalığı temizlemiş olabilir.'' dedi Höglund.
''Nüyberg evi baştan sona inceledikten sonra bunu öğreneceğiz. Şimdilik cinayetin evin dışında işlendiğini düşünüyorum.''
Konuşmadan aşağıya indiler. ''Ön kapıya bırakılmış posta yoktu.'' dedi Höglund. ''Ev tel örgülerle çevrili. Bir yerde bir posta kutusu olmalı.''
''Bununla daha sonra ilgileniriz.'' dedikten sonra Wallander büyük ve geniş oturma odasına giderek odanın ortasında durdu. Höglund ona merakla bakıyor ama bir şey söylemiyordu. ''Neleri göremediğimi kendime sorarım genelde.'' diyerek konuşmaya devam etti Wallander. ''Ama nedense burada her şey açık seçik duruyor gibi.'' Bir adamın tek başına yaşadığı bir evde her şey yerli yerinde. Ödenmemiş faturalar yok ve adamın yalnızlığı eskiden içilmiş bir puro kokusu gibi duvarlara sinmiş. Bu tabloda tek yanlış bu söz konusu adamın cesedinin kumsalda Göran Lindgren'in kayığının altında yatıyor olması. Bu sözleri söyler söylemez bir hata yaptığını anlayarak konuşmasını sürdürdü. ''Hayır, bir yanlış daha var.'' dedi. O da bahçe kapısının yanındaki lambanın yanmıyor olması.
''Belki de ampul patlamıştır.'' dedi Höglund şaşkınlıkla.
''Olabilir.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Ama yine de garip.'' Kapı vuruldu. Wallander gidip açınca yağmurdan sırılsıklam olmuş Hanson'un kapının önünde durduğunu gördü. ''Eğer o kayığı düzeltmezsek ne Nüyberg ne de doktor çalışmasına başlayabilecek.'' Hanson sıkıntılı bir sesle konuşmuştu. ''Düzeltin o zaman.'' dedi Wallander. ''Ben de az sonra orada olacağım.'' Hanson yağmurun altında gözden kayboldu. ''Akrabalarını aramaya başlamalıyız. Evde bir yerde telefon defteri olması gerek.''
''Garip olan ya da senin deyiminle yanlış olan bir şey daha var aslında.'' diyen Höglund devam etti. ''Uzun politik yaşamından hatıralar, çıktığı yolculuklardan getirdiği hatıra eşyalar ve birileriyle çekilmiş fotoğraflar dışında tek bir aile fotoğrafı bile yok.''
Oturma odasına döndüklerinde Wallander etrafına daha bir dikkatle bakınca Höglund'un haklı olduğunu gördü. Bunu önce kendisinin fark etmemesine canı sıkıldı. ''Belki de yaşlandığının kanıtlarını çevresinde görmek istemiyordu.'' dedi Wallander bu sözlere kendi de inanmayarak. Kanepenin yanındaki masada bir telefon vardı. ''Çalışma odasında da bir telefon var.'' dedi Wallander. ''Sen oraya bak, ben de burayı bir araştırayım.'' Wallander telefonun durduğu masaya yaklaştı. Telefonun yanında televizyonun uzaktan kumandası duruyordu. Wetterstedt telefonda konuşurken bir yandan da televizyon izliyordu diye geçirdiği içinden. ''Tıpkı benim gibi. Telefonda konuşurken kanal değiştirmekten hoşlanan insanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Telefon defterlerini karıştırdı ama özel bir not ya da başka bir şey bulamadı. Sonra telefon masasının arkasındaki küçük çalışma masasının iki çekmecesini dikkatle açtı. Çekmecelerin birinde bir pul albümü, diğerinde de birkaç kutu yapıştırıcı ile bir kutu peçete halkası vardı. Çalışma odasına doğru giderken telefon çaldı, durdu. Aynı anda da Höglund çalışma odasının kapısında belirdi. Wallander yavaşça köşedeki kanepeye oturarak ahizeyi kaldırdı.
"Alo," dedi bir kadın sesi. "Gustav, neden beni aramadın?"
"Kimsiniz?" diye sordu Wallander. Kadının sesi birden ciddileşti.
"Ben Gustav Wetterstedt'in annesiyim. Kiminle konuşuyorum?"
"Ben Üstad Emniyetinden Kurt Wallander." Yaşlı kadının nefesini duyabiliyordu. Gustav Wetterstedt'in annesi olduğuna göre kadının gerçekten de çok yaşlı olması gerektiğini düşündü. Yanı başına duran Höglund'a bakarak yüzünü buruşturdu.
"Bir şey mi oldu?" diye sordu yaşlı kadın.
Wallander nasıl davranması gerektiğini kestiremiyordu. Kurbanın yakın akrabalarına bu ani ölümü telefonda söylemek için bazı yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardı. Ama bunlar için artık çok geçti. Çünkü az önce polis olduğunu ve adını söylemişti.
"Alo," dedi yaşlı kadın. "Orada mısınız?"
Wallander karşılık vermedi. Çaresizlikle Höglund'a baktı. Daha sonra nedenini hiçbir zaman tam olarak anlayamadığı bir şey yaptı. Telefonu kapattı.
"Kimdi?" diye sordu Höglund.
Wallander başını iki yana sallayarak karşılık vermedi. Sonra da ahizeyi kaldırarak Kungsholm'deki Stockholm Emniyet Müdürlüğü'ne telefon etti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 95.